Kara Ağaç Hayaletleri.
Merhaba sevgili Trakya Üniversitesi Radyosu dinleyicileri. Korku edebiyatında görsel ürünlere, korku kültürlü üretimlerini konuştuğumuz Kara Ağaç Hayaletleri her cuma ve her pazar olduğu gibi yine sizlerle buluştu. Ben Mehmet Berk Yaltırık.
Ben Berkay Sarmaca.
Bu haftaki konumuz Avrupa'da Türk korkusu. Biraz tarihin derinliklerine ve yine Avrupa folkloruna eğileceğiz ve Osmanlı'nın etkileri başta olmak üzere hangi kültürel etkilere yol açmış Türk korkusu, biraz bunun üzerine konuşacağız.
Bizden niye korkuyorlar ve ilk nerede korkmuşlar?
Yani bunu bir tarihçi olarak kesin bir kronolojisini verebilirim ben. Çünkü nasıl Haçlı Seferi fikri 1000 seneyi aşıyorsa, işte Büyük Selçuklu Devleti'nin Bizans sınırlarında görünmesinden itibaren, tabii sonra bir 71 Malazgirt Zaferi'nin akabinde bir Türk ve Müslüman tehdidi Avrupa kendi kapılarında görmeye başladıktan sonra, çünkü Bizans yani Doğu Roma bir doğruluk kapısı bekçisi olarak görünüyor burada o Hristiyan dünyasında, o kilise ayrılığına karşın. Ta o zamandan itibaren bir işte kutsal toprakları Türklerin elinden kurtaralım düşüncesi başta olmak üzere belirgin bir korku var. Fakat işin rengi Osmanlı'nın ortaya çıkmadığı dönemden sonra değişiyor. Çünkü Osmanlı Beyliği Gelibolu'ya geçişinin akabinde Rumeli'ye doğru ilerlemesi, burada kolonizatör Türk dervişleriyle ciddi anlamda sosyal açıdan insanlar nezdinde bir cazibe uyandırması, buradaki toprak yaptığı toprak reformları ve şehir düzenlemeleri, yani Balkanları Roma'dan sonra ciddi anlamda bir yerleşime, iskana tabi tutmaları ve belli bir güven ortamı sağlaması, hızlı bir şekilde Türkler Avrupa'nın kapılarında biz ne yapacağız korkusuna yol açıyor ve ilk etapta 1396'da bu Nibolu hani savaşında çok katı bir yenilgi alıyor Birleşik bir Avrupa ordusu, burada Haçlı ordusu Yıldırım Bayezid Han karşısında. Orada bir sürü Avrupalı prens esir düştüğü için Türk travmasının en derin ilk izi orada görebiliriz. Tabii daha sonra 1453'te işte İstanbul'u fethi de bambaşka bir sonuca yol açıyor. Burada aslında Bizans idare değil, yani küçük bir İstanbul'dan ibaret bir kara parçası bakarsan, ama sembolik anlamı çok önemliydi. Burada işte Ayasofya'nın camiye dönüşmesi vesaire, işte bir kızıl elmanın hedeflerinden birinin ele geçirilmesi Türkler tarafından. Avrupa'da işte çeşitli işte Hristiyan krallıklarda belli bir korku ve dehşet üyesine dönüşüyor ve o zamandan itibaren metinlerde hep şunu görüyoruz. İşte Türkler Tanrı'nın başımıza sardığı bir tür bela. Biz çok işte gündelik yaşama, zevke sefaya daldığımız için Tanrı bizi cezalandırıyor. Kimle? Türkler eliyle. Dolayısıyla Martin Luther dahil birçok böyle reform dönemi yazarının Türklerle ilgili eserleri vardır. Yani bu konuyla ilgili. Hatta ilginç bir anekdot aktarayım. Kendisinin kitabından da birazdan bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Sevgili Emrah Ece kendisi böyle hikayeler topluyor çeşitli. En son işte onun Avrupa Hikayeleri diye bir kitabı çıktı. Emrah Ece'ye bir akademisyen tanıdığı sormuş. Ya sen Türklerle ilgili bütün korkulu anlatıları vesaire topladın, kitabında bahsettin. Peki hiç över anlatı yok mu demiş Avrupa'da. Emrah Ece bunun üzerine bana sordu. Ben tarih çıkışlı olduğum için. Abi dedi, hiç dedim Türkleri dedi över dedi metin var mı dedi Avrupa tarihinde böyle. Dedim ki ya dedim adamların en övücü yaklaştığı metin işte bizim başımıza böyle bir bela sarıldığındaki bela oluyor genelde, yani en övücü yaklaşabildikleri o. Çünkü biz hep kılıç kılıca geldiğimiz için bize çok objektif bakamamışlar ki bunu birçok dönemde görebilirsiniz. Yani bakın Balkan Harbi dahil Rumeli'de çok ciddi Türk katliamları olurken çok az gazeteci objektif bir şekilde orada oluşan Türk soykırımını vesaire öyle Türklere yapılanları yazmış. Çünkü hep bir Türk işte barbar algısı var hep. Ta Orta Çağ'da başlıyor bu. Günümüze kadar geliyor ki günümüzde de yani bu çok değişmiş değil. Yani bir yabancı bir gazeteyi ya da haberi okurken ben çok hani sinirlenmiyorum. Çünkü yani adam zaten 600-700 yıllık belki 800 yıllık o bakış açısıyla yazıyor, yani o alışkanlık hale getirdiği bakış açısıyla yazıyor. Burada ister istemez bir Türk korkusu teması var. Ve bununla ilgili çalışmalar var müstakil. Mesela bunlardan bir tanesi Özlem Kumrular hocanın rahmetli olduğu yakın zamanda Türk korkusu kitabı vardı. Halil Alcı'nın ölüm sözünü yazdı. Ona bakabilirsiniz mesela. Orada daha siyasi boyutuyla ele alıyor. İşte Osmanlı seferlerinin işte Avrupa'da yarattığı etki, işte İspanya'daki ya da işte ne bileyim İtalya'daki metinlerde, farklı metinlerde Türklerden nasıl bahsediliyor? Ki burada siyasi boyutuna giriyoruz. Bir de işin folklor boyutu var. Folklor boyutu daha da değişiyor. Çeşitli Avrupa şehirlerinde, yani buna İspanya ve İtalya'daki şehirler de dahil, hatta Almanya tarafındaki şehirler de dahil, Türk festivalleri var. Yeniçeri ve Osmanlı kılığına bürünüp işte bıyıklar takıp Yeniçeri gibi giyinip dolaşıyorlar. Bizim Bocuk Geceleri gibi aynı, ya da işte bir Canılar Bayramı'ndaki gibi Türk kostümüyle dolaşıyorlar. Bunlarla ilgili çeşitli efsaneler var. İşte kimi diyor ki bize bir grup Yeniçeri yardıma geldi, biz bu kılığı giymeye başladık, bu zamandan beri bu festivali kutluyoruz diyor. Kimisi işte Türkleri biz buradan seferle korkutup kaçırdık vesaire, savaş zamanı, Viyana kuşatması zamanı. Ki mühim bir kısmı zaten bu zirve noktalardan birisi Türk korkusunun Viyana kuşatmasıdır. Burada ciddi ciddi Viyana'nın Türkler tarafından ele geçirilmemesi Avrupa için bir sevinç. Çünkü Orta Avrupa'nın kapıları da Türklerin ele geçeceğinden korkuluyordu 1600 yıllarda. Bile ki Osmanlı, yani hemen duraklama dönemi falan diyoruz ama Osmanlı ciddi ciddi toprak kaybettiği kadar sonraki topraklarını geri de alabiliyor yani. Belgrad mesela Hasarofça Anlaşması'yla falan elden çıkan yeri sonrasında birkaç yıl sonra geri alabiliyor vesaire. Yani hala güçlü, her şeye rağmen güçlü bir Osmanlı imgesi var yani. O güçlü Türk imgesi yani 1800'lere kadar bir yerini koruyor açıkçası. Ve dolayısıyla biz folklor, yani halk boyutundan başlayıp siyasi boyuta kadar bariz bir Türk korkusunun izini tozunu burada görebiliyoruz, sürebiliyoruz.
Evet, kitapta da Viyana kuşatmaları sırasında Türk hayaletlerle ilgili bir hikaye vardı.
Bu arada çok fazla hikaye var. Bizim başka bir arkadaşın kitabının konusu Viyana kuşatması ile ilgili Macaristan ve Avusturya'da, işte burada eskiden Türk askerleri burada görülmüş diye Türk asker hayaletlerinin sefer zamanlarında görüldüğüne dair hikayeler var, rivayetler var. Ben bazılarını aktaracağım şimdi şeyden, bizim Ebraycan'ın kitabından. Ve şey de çok enteresan bak Berkay. İlginçtir. Avrupa'dan Avusturya'da ve Avusturya'daki kiliselerde 1940'lara kadar bir uygulama var. Günün belli saatlerinde bir çan çalıyor ve duaya çağırılıyor insanlar. Türk çanı. Bu Türk akıllarının olduğu dönemde insanları bir anda duaya toplamak, Türklere karşı duaya toplamak. Bu uygulama başka yerlerde de oluyormuş bu arada. Türk çanı uygulaması. Türklere karşı duaya toplanıyorlar. Türk akıllarını durdurulması için. Belli zamanlarda.
40'lara kadar devam
etmiş. 40'lara kadar devam etmiş bu ve galiba Avusturya değil yani kuzey ülkelerinde falan da sürmüş bu uygulama. Türk çarı uygulaması. Tabii. Şey bu, hani Osmanlı akıllarının etkisi yani, bakış açısı çok enteresan. Hani şimdi onların hikayelerinde, halk hikayelerinde de böyle çeşitli birkaç tanesini aktaracağız biz burada. Hep böyle bir kültürel etkisi var. Ama tabii sadece bu hayalet hikayelerinde falan ya da böyle işte menkıbelerde görünmüyor. İşte Mozart'ın meşhur Türk marşı var. Saraydan kız kaçırma operası da kullandı. Mozart 2. Viyana kuşatmasını yaşamamış ama kuşatmada dinledikleri ve o ritimli Türk müziği, yani musikisi, yani Mehteran müziği üzerinden ilhamlı hareketle o ritmi örnek alarak bir Türk marşı yazıyor ve saraydan kız kaçırma operası işte bestelenmesi falan. Bununla işi sanatsal tarafını da gösteriyor. Çünkü Türk toprakları her zaman için Avrupalılar açısından bir egzotik bir yer. Ve İşte Pierre Loti gibi, hatta bazen Troçki gibi isimler Balkan Harbi zamanı gelip böyle objektif bir şekilde Türk topraklarında gördüklerini yazıyorlar. Şimdi bizim yargıyla yaklaştığımız gibi değiller. Böyle buralar böyle değil. İnsanların misafirperverliği falan görüp, çünkü Türk algısı çok farklı ya şimdi, yabancı öteki
tam
yolları.
Tam soracaktım. Objektif bir bakış var mı, bir metin var?
Yani genellerde oluyor ama önyargılarını sürdürenler de oluyor yani. Hepsi değişmiyor. Yani gelip işte Mark Twain gibi gelip İstanbul'dan şikayetle bahseden kalemler de var yani. O yargı kolay kolay kırılmıyor ama çok böyle hani müspet diyebileceğimiz örnekler de var. Bazı yazarlar işte gelip yaşadıkları zaman İstanbul'da insanlarla temas ettikleri zaman o dünyayı görüyorlar yani. Çünkü Balkan Harbi'ne kadar hep şey yani Türkler, yani barbar ve vahşi bir topluluk vardı, hani orkmuşuz gibi, hani onlar kırılıyormuş gibi anlatıyorlar böyle hani. Ama bazı gazeteciler de çıkıp diyorlar ki hayır böyle değil, burada bir medeniyet vardı ve medeniyet yok edildi. Korkunç şekilde barbarca katledildi diye. Burada Türk yanlısı yazılar, raporlar yayılıyorlar. Pierre Loti'nin Balkan Harbi anları da var mesela. Edirne anları var Pierre Loti'nin.
Nasıl bahsediyor orada?
Ya orada da köy köy hangi katliamları yaşadığını anlatıyor. Edirne'de kuyulara atılanlar, işte siz hırsız Rumlarsınız diye Bulgarların katlettiği Rum ahali. Tabii öyle detaylı ki yani, ne gördüyse yazmış. Türkler uğradığı soykırıma bak. Yani bizim Rumeli de bugün dağlık bölgeler, Türk diasporası dediğimiz zaman niye dağlık bölgelerde kaldığının cevabını o tür yazılarda görüyoruz yani. Sığınmak zorunda kalıyorlar çünkü. Çok ciddi bir Türk karşıtlığı oluyor. Bu Türk korkusunu orada politika başlığı da kullanıyorlar işte. bakın biz işte bu Türk vahşetine karşı biz bunlara galebe çaldık gibisinden bir söylem dile getiriliyor hep Avrupa'da. Yani bu günümüzde de var yani, çok farklı değil bu bakış açısı. Belli yayın organlarına falan baktığımız zaman çok böyle Türkiye lehinde falan çok şey yazacaklarını beklemiyorum, zannetmiyorum. Fakat şey tarafı çok enteresan, bunun folklore yansıması çok enteresan. Bizim Ebraice'nin en son işte Öttüken'de Şiyat'tan çıkan bir hikaye kitabı var, bir derleme, güzel bir derleme. Avrupa hikayeleri, cadılar, kurt adamlar, hayaletler, demonlar ve halk ilaçları alt başları taşıyor. Bu kitabın mühim bir kısmı Türklerle ilgili halk anlatılarını içeriyor. Yani Türklerle ilgili hikayeleri içeriyor. Ve işte bunlardan kimisinde bakıyoruz. Macaristan'da anlatılan bir hikaye var. Orada bir Avar Asilzadesi var. Avarlar 800-900 yıllarda bu, daha doğrusu 700-800 yıllarda Macaristan sahasına gelip orada bir devlet kuran bir Türk boyu. Sonrasında da üzengiyi Avrupa'ya getiren insanlar. Sonrasında tabii Şarlman'ın seferleri karşısında vesaire dağılıyorlar ve yerlerinde işte Macarlar gelip yerleşiyor gene doğudan. İşte bu Avarlarla ilgili bir şehir efsanesi, bir halk hikayesi aktarıyor Macaristan'da mesela. Şeytanla alışan Avar soylusu diye. Orada da mesela Sopron dağlarının olduğu yerde, Harkao yolunda Macaristan'da bir insan eliyle oluşturulmuş bir tepe var. Bir Avar kurganı, Tudun devrinden kalma bir Avar kurganı. Hikayeye göre bir Avar asilzadesi Hristiyanlarcını seçerek vaftiz ediliyor. Ama kısa bir süre sonra işte inancı sarsılıyor ve şeytanı aldatmak için bir anlaşmayla çekiliyor ve diyor ki istersen diyor seni tüm savaşlardan galip çıkarırım. Sana ne ok ne kılıç değer. Ama bir şartım var, Tanrı'yı inkar et ve onun haçına bir daha dokunma diyor. İşte bu Avar asilzadesi de anlaşmayı kabul ediyor ve işte dinden yüz çeviriyor. Hikayeye göre, Macarların hikayesine göre. Ve her savaşta muzaffer oluyor, hiç yer almıyor falan. Fakat en sonunda pişman oluyor, bu kararından geri dönüyor. Ve bir şekilde en son ilaçlı bir şekilde can veriyor bu Avar asilzadesi. Ve son olarak da diyor ki beni diyor mezarıma diyor göğsümde bir haçla gömün diyor. Ve bir kurgan, bir Avar soylularında yapıldığı gibi böyle bu Hunlarda falan da olduğu gibi bir kurgan, bir mezar tepesi yapılıyor onun için. Ve askerleri onu mezarına yatırıp üzerinde küçük bir tepecik oluşturuyorlar. Öyle bir toprak yığılıyor miğferleriyle. Tıpkı Atilla'da olan bir motiftir. Bu da Atilla'nın gömülmesinde olan bir motiftir. Avrupa'da Atilla ile ilgili de çok fazla hikaye var çünkü. Atilla'nın mezarı ve onun hayatına dair. Çünkü orada çok ciddi bir etki oluyor ve daha Roma döneminde başlayarak sonraki dönemlerde de operalara vesaire konu oluyor. Nibelungen destanı gibi eserlere konu oluyor. Ondan sonra bir toprak üzerinde koyuyorlar. Fakat gece yarısı toprak yarılıyor ve kurgan bir yanardağ gibi patlayarak Tudur'un kömüre dönmüş cesedini dışarı tükürüyor. Ve her bir parçası ormanlara ve Brennberg dağının vadelerine saçılıp kayboluyor. Ve bugün hala o küçük tepeciğin üzerinde patlamadan kalan büyük granit ve kuvars kayaları duruyormuş. Bu Macaristan'dan böyle bir halk hikayesi. Ondan sonra yine bir başka hikaye var. Hun kralı Attila'nın mezarı ile ilgili Almanya'da. İşte hep de hikaye şöyle. Bir vadiye taşıyorlar, Attila'yı gömüyorlar. Her asker miğferinde o topraklar taşıyarak bir tepe, bir kurgan oluşturuyorlar. Ve sonrasında da bu vadiyi su altında bırakıp mezar yerine kaybediyorlar. Attila'nın mezarında ve hazinelerine ilişkin Almanya'da olduğu kadar Macaristan sahasında da çok fazla anlatı var. Mesela bir tanesi sadece bu Attila ile ilgili değil, Osmanlı döneminden de anlatı var işte. Bir anlatı Viyana'dan bir halk hikayesi. İşte bir çocuk çiftlikte çalışırken hayalet Türk askerleri görüyor. Paşayı falan görüyor işte, Benzifolu Kara Mustafa Paşa'yı. Babası diyor ki ben diyor bu yıllarca bu cephanelikte görev yaparken diyordu bunları ara sıra gördüm. Ne zaman diyor Türkler diyor Viyana'da buraya çadır kurmuşlar diyor. Ne zaman Türkler tehlike olarak belirse diyor hep burada Türk askerlerinin hayaleti görülür diye anlatıyor mesela. Bu Viyana'dan bir halk hikayesi. Ondan sonra Polonya'dan bir halk hikayesi var işte. Sürekli böyle Tatar atlarının uğradığı bir köyde köyü savunan askerler, muhafızlar uykuya dalıyorlar ebedi bir şekilde. Ölmüyorlar ve diyorlar ki eğer bu köy tekrar düşman işgaline uğrarsa, Tatarlar görürse köyün yakınında, bu uyuyan muhafızlar tekrar uyanacak ve köyü savunacaklar diye anlatılıyor hikaye. Ondan sonra Avusturya'dan bir hikaye var. İşte Meryem Ana'nın Türkleri uçurumdan atması diye bir hikaye. Orada da gene 1530'larda ya da 40'larda Avusturya tarafına, o zaman Nemçe diyoruz biz oralara, bir Türk grubu akın düzenliyor. Ve güya bir kadının peşine takılıp dağa çıkıyorlar onlardan da. Kadın Hazreti Meryem işte onların itikadında. Efendim bu Türk atları kadını takip edip dağa çıktıkları vakit bir yerde öyle bir noktaya geliyorlar ki uçuruma gittiklerini farkında değiller. Uçurumdan düşerek orada telef oluyorlar ve o zamandan beri o dik uçuruma işte orada Türken Sturz diyorlarmış. Türklerin düştüğü yer adını vermişler Avusturya'da. Böyle bir hikayesi varmış oranın. Ondan sonra yine başka halk hikayeleri de var ama yani hepsini burada aktarmayayım. Merak eden gidip kitabı bulup okuyabilir. Ama aynı zamanda yeni baskısı yok. Olsa çok iyi olur. Bu Özlem Kumrular hocanın belki bizim Edirne İl Halk Kütüphanesi'nde ve üniversite kütüphanesi'nde vardır nüshaları. Bakabilirler. O Türk korkusu temasına bakabilirler. Merak eden seyircilerimiz. Bu Türk korkusu çok enteresan bir tema. Belki bu noktada şeyi de sormak istersin yani. Bu kadar kuvvetli bir folklorik tema varken filmlerde niye bu kadar az izlenmiş diye. Çünkü seninle konuştuk biz bunu.
Evet, tam o noktayı soracaktım zaten. Yani araştırdığımda bunun sinemadaki örneklerine baktım. Yani bizim ürettiğimiz bir şey de yok aslında.
Yok.
Bunu temayı işleyen. Yani bu şimdi diyoruz ya, Türklerle ilgili medya eserlerinde, batılı kaynaklı eserlerde Türklerin hakikaten direkt barbar, kıyıcı olduğuyla ilgili sürekli bu vurgulardan zaten bahsediliyor aslında. Bu.
Evet.
O tarafta onların bakışıyla bir durum var. Biz niye kendi bakışımızı katmayalım? Niye kendi bakışımızdan olayın aslı neyse veya işte kendi bakışımızı neyse niye anlatmayalım? Çünkü hakikaten sinemada, medyada yani Türklerin bu dönemleriyle ilgili bir algı var veya güncel durumlarımızla ilgili işte Türk kültüründen ziyade işte Arap gibi görme, böyle bir algı, kasıtlı mı artık bilmiyorum, kasıtlı da olabilir yani. Böyle bir algı yaratılıyor gibi bir durum da var. Yani bunlarla
kendi... Çok düzey yüzeysel bakıyorlar ya. Batılılar çok evet. Böyle ayırt edici kavramları bilmiyorlar. Yani bir Robert Evan Howard gibi değiller Conan'ın yazarı. Adam bir Doğu Hikayeleri kitabında görüyorsun. Yerleşik yaşama geçmiş bir Selçukluyla Kolar Göçer ve Türkmeni, bunlar aynı halk ama diyor farklı yaşayışa sahiplerini tasvir edebiliyor. Allah'ın Teksaslısı. Ama bu hassasiyet çoğu film yapımında ya da bir hikaye ya da senaryo yazımında çok karşımıza çıkmıyor. Çok yüzeysel bakıyorlar.
Evet, biz mesela o filmleri izlediğimizde direkt bir tepkili oluyoruz yani. Bizim Türk imajımız böyle değil yani, biz böyle miyiz hakikaten falan diye ister istemez bir sorguya düşüyor. Yani.
Çok nadir böyle şey, olumlu taraftan yaklaşan filmler var. Mesela işte bu Türk Kumarı diye çevirebileceğimiz bir film. Orada da 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı Rus Harbi sırasında bir Enver Bey diye bir casus, kurgusal bir istihbaratçı karakter yapmışlar ve filmde ortalığı birbirine katıyor sürekli ve hiç ele geçirilmiyor mesela. Oradaki o güçlü ele geçirilmez Türk imajı da çok önemli. Yıllarca sosyal medyada paylaşılan bir film sahnesi vardır. Yugoslav yapımı filmi zannedince. İki tane Sırp yaşlı oturur böyle, konuşurlar işte. Savaş çıkacakmış da İkinci Dünya Savaşı zamanı konuşurlar işte. Bu seferki savaşta diyor, Türkler de gelecek mi falan diye soruyor biri. Diye hayır diyor, Türkler bu sefer savaşmayacakmış diyor. Öbür yaşlı diyor ki Türkler olmadan savaş mı olur diyor. Asıl Türkler diyor girdiği zaman savaşa girersin. Bak bu adamlar orada konuşan dayılar bu arada yani Balkan Harbi'nde bulunmuş kimselerdir muhtemelen. Ve yani korkunç bir ilgiye uğruyoruz biz. Bu Rumeli'de Bozgül'e uğruyoruz. Ona rağmen hala bir Türk imgisi var yani adamların kafasında yani böyle. At sırtında mağrur savaşçı. Her zaman öyle bir imgesi de var yani, öyle görüyorlar bakıyorlar.
Burada sorun şu olacak. Yani Avrupa'daki Türk korkusu askeri ve siyasi bir tehditten ziyade kültürel bir korkuya mı, öteki algısına mı dönüşmüştür? Yoksa dediğimiz gibi yani hepsiyle bağlantılı olarak yani hakikaten askeri ve siyasi bir tehdit mi sadece, yoksa bunun kültürel boyutu da var mı?
Kültürel boyutu daha baskın.
Daha baskın.
Baskın. Ya şöyle diyeyim, bugün baktığımız zaman yani hani askeri açıdan şimdi biz Osmanlı dönemindeki gibi değiliz ki. Osmanlı döneminde bile birkaç defa reform yapıp kendi ordusuna çeki düzen verebilen, belli kazanımlarını koruyabilen, sonrasında da bu gücü Cumhuriyet dönemine aktarabilen bir yapı söz konusu. Avrupalıların şu anki korku ya da endişe daha çok askeri boyutta değil, daha çok kültürel bakış açısı. Kültürel tarafta. Aklıma. Çünkü bir Doğu-Batı karşıtlığı var ya yani o evet, dini, evet. Dini teması, dini temelinde olan
çatışması.
Biraz oraya dayanıyor.
Aklıma Barış Manço'nun bir sözü geldi ya hani. Batıdakilere göre doğuluyuz, doğulara göre de batılıyız.
Evet.
Gibi. Yani aslında buradan işte bu algılarla, algıları gördüğümüzde yani biz böyle değiliz. Bu kadar da Orta Doğulu bir konuda mıyız?
Bizim biraz kendilerimiz konumuz var. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz yapı ya. Yani Türk İmparatorluğu ve kendine özgü bir yapı bu. Yani benzediği taraflar var başka kültürlere ama kendine özgü benzemediği tarafları da çok.
Evet, kim nasıl görüp pilota cımbızladığı yerden görüp algıyı daha ettiriyorlar yani.
Evet.
Tabii propaganda olarak da olabilir bu yani. Bu algının şekillendirilmesini kasıtlı da yapıldığını düşünüyorum. bunun korku sinemasındaki örneklerinden bahsetmedik.
Hı hı.
Az ve öz olarak da olsa var ve yine yani vampirlere de bağlanan bir noktası var. Coppola'nın filminde ben Türklerle savaştım diye zaten introda bir
bahsediyor. Drakula'nın romanında da geçiyor. Drakula'da diyor yani.
Geçen.
Bu diyor birkaç kere diyor Tular Ehli'de geçip Türklerle savaşan kazıklı oyadan başkası değil diye bir ifade var.
Yani bilinen hani sinemadaki örnek olarak Türk korkusu vurgusu olarak ondan bahsedilebilir. Bir de 2022 yapımı olması lazım veya 2020. You Won't Be Alone diye bir Macar folk horror filmi var. Bir cadı ve vampir temasını işliyor. Orada da ben izlerken böyle bayağı boşluğuma denk geldi ve şaşırdım böyle görünce. Köylüler bir konuşma gerçekleştiriyor. Orada hani direkt yani Türk ordusuna dair bir korku unsuru olarak vurgu yapılmış. Tam diyaloğu hatırlamıyorum ama hani Türkler gelir şöyle olur böyle olur gibisinden bir diyalogda bahsi geçiyordu. İzlerken bayağı şaşırmıştım. Sonra hatta seninle konuşmuştuk hani anlatmıştım bunun niye böyle olduğunu falan. Bariz bir Türk korku vurgusu olarak iki tane korku sinemasında örnek olarak benim bildiğim bunlar. Ama işte seyircilerimiz, dinleyenlerimiz de daha farklı örnekleri varsa bunun bizim belki gözümüzde kaçırdığımız onları yorumlara yazabilir. Oradan da bize bakabiliriz.
Kesinlikle. Evet sevgili dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Kara Ağaç Hayaletleri'nin sonuna geldik. Bize sosyal medya hesaplarımızdan, radyomuzun iletişim adresleri üzerinden yorumlarınızı, eleştirilerinizi, istek ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Ben Mehmet Berk Yaltırık.
Ben Berkay Sarmacı.
Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler efendim.
İyi geceler.
Kara Ağaç Hayaletleri.